Ayrım 25.
Sayfa 254. Adnan Bey manzaranın manasını 5 gün sonra öğrenmiş ve meclis dedikodularının insanları nasıl can çekiştiren eziyetin içine soktuğunu yakından görmüştü. Adnan Bey bütçe komisyonundaki konuşmaların gereksiz yere uzatıldığını, asıl meselelere temas etmek yerine milletvekillerinin gündelik ihtiyaçları dillendirip bakanlardan taleplerde bulunmalarını doğru bulmuyordu. Özellikle tarım meselelerinin tartışıldığı oturumlarda memleketin efendisinin hiç de kale alınmadığı kanaatindeydi. Ankara'nın sözleriyle eylemleri arasında gerçekten ciddi farklar vardı. Ülke ekonomisinde önemli gelişmeler olduğunu görüyor, bunların hepsinin birer fırsat kapısı olarak açıldığına inanıyordu. Bütçe komisyonundaki görüşmelerde bunları hem dile getiriyor hem de bu konudaki eleştirilerin artması için arkadaşlarını yüreklendiriyordu. Başbakan dış politika konularına önem veriyor ancak memleketin iç meselelerini tartışmak mümkün olamıyordu. Türkiye Balkan Paktı'nı imzalamıştı. Milletler Cemiyeti Konseyi'ne seçilmişti. Kalkınma planları hazırlanmış ve sanayileşmenin ilk hedefleri tespit edilmişti. Komisyon çalışmalarında böyle bir iftar yılı idrak etmenin heyecanı vardı. Anlatılması için bir imkan araştırması yapılmak istenmişti. Adnan Bey böyle bir teşebbüsün kimseye fayda sağlamayacağını, hatta komisyon için bir nakısa teşkil edeceğini söylemiş ve komisyon üyelerinin dikkatini çiftçinin, köylünün meselelerine çekmeyi istemişti. Taşra'da insanlar meclisin ve hükümetin ne yaptığından haberdar değillerdir. Biz burada keyifli günlerin hazındayken köylü, esnaf, memur hala geçimlerinin sıkıntısıyla kıvranmaktadır. Komisyon üyeleri garip bir sessizlik içinde kendisini dinliyor ancak hiçbiri bu konuşmanın işaret ettiği hususlar üzerinde görüş belirtmeye yanaşmıyordu. Adnan Bey ilk defa Ankara'da bir hükümet baskısı olduğunu hissetti. Başbakan eğer meclise gelip köylü meseleleri etrafında bir açıklama yapmazsa bu konuların gündeme gelmesine imkan olmadığını gördü. Son sözlerinde sadece komisyonu değil, belki de bütün meclisi sarsabilecek asabiyet vardı. Partinin temel umdelerini temsil eden 6 ok komisyon duvarına asılmıştı. Adnan Bey okları gösterip cümlesini tamamladı. Ya millete hizmet verecek kadar mesuliyeti yüksek adamlar olacağız ya da hayallerini bu oklarda hedef diye gösterenlerin emrinde çürüyeceğiz. Bu ne garip manzaradır ki mesul bakan arkadaşımız komisyonumuzu teşrif etmek lüzumunu bile duymamıştır. Adnan Bey'in asabiyetle hücum ettiği ilgili bakan Mahmut Celal Bey'di. Serbest fırkanın ekonomi politikasının liberal karakteri nedeniyle ileriye sürülen önlemlerin önemi kısa sürede anlaşılmış, başvekil İsmet Paşa istemese dahi Celal Bayar'ı ekonomi bakanı olarak kabineye almıştı. Kabinede tarım, ticaret ve sanayi bakanlıkları yoktu. Memleketin tarım, ticaret ve sanayi politikaları tek elde toplanmış ve Celal Bey'in yönetimine verilmişti. Adnan Bey meclis koridorlarında nazik baş eğmeleriyle selamlaştığı ekonomi bakanı Celal Bey'i başkasının kolayca cesaret edemeyeceği lisanla tenkit etmişti. Komisyon üyeleri şaşkınlık içindeydiler. Birkaç gün içinde parti genel sekreterinin kendisini çağırıp kulağını çekeceği söylenmeye başlamıştı. Bazıları daha ileri gidiyor ve siyaset hayatını kendi eliyle bitirdi diyorlardı. Komisyon başkanı bu ağır ifadeler sonrasında yapılacak müzakerenin istenmeyen sonuçlar doğurabileceği endişesine kapıldı. Oturumu kapattı. Adnan Bey evine gitmeyi düşünüyordu. Koridorda Balıkesir milletvekili Enver Adakan'la karşılaştı. Enver Bey bir matematik problemini çözer gibi bakıyordu. Seyrettiği yüzün hatlarındaki gerginliği görünce üzerine gitmek ihtiyacını duydu. Sinirli görünüyorsun efendim. Adnan Bey, Enver Adakan'ın bu hitabına alışmıştı. Neşeli zamanlarında Adnan Bey'e ağam, sinirli zamanlarında efem diyerek ruh halini yakından takip ettiği izlenimini vermişti. Adnan Bey güldü. Enver Bey de güldürdü. Hiçbir gücün yıkamayacağı adam kimdir? Enver Bey soruyu bir matematik problemi gibi düşündü. Teoride mümkün olmayan şeyin pratikte de mümkün olmadığını biliyordu. Kendisine yakışan üslup içinde cevapladı. Ne olursa olsun, yapmaya zorlandığımız görevlerde bilgisizliğimizi ve güçsüzlüğümüzü anlamamız gerekir. Siyasette buna felsefe diyorlar. 12. Bölüm. Memleketimi seviyorum. Çınarlarında kolan vurdum. hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gideremez içimin sıkıntısını. Memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. Nazım Hikmet. Andım birer birer. Acıdım kendi halime. Aksetti bir dakika uzaktan hayalime. Tenha emirganın çınar altında kahvesi, Poyraz'la söyleşir gibi yaprakların sesi. Yahya Kemal. Donanma komutanlığının yargıçları yerlerini aldılar. Askeri yargıç başını kaldırdı ve mahkumları seyretti. Bomboş bir bakış vardı ve her şey bundan ibaretti. Sanıklar ayağa kalksınlar. Hüküm okunacak. Pencereler kapatıldı. Sanıklar hep birlikte ayağa kalktılar. Yargıç hükmü okudu. Nazım 28 yıla mahkum olmuştu. Kemal Tahir ile Hikmet Kıvılcımlı 15 yıl hüküm giymişlerdi. Diğerlerine çeşitli hapis cezaları verilmişti. Hüküm yüzlerine okundu. Ertesi gün 30 Ağustos'tu. Askerin bayram günüydü. Daha ertesi gün mahkumlar Sultanahmet cezaevine aktarılacaklardı. Yargıç kestiği parmağın acımadığından emindi. Yine de bir teselli hissi vermek istedi. Temiz yolu açıktır. Son birkaç ayda inanılmaz bir hızla gerçekleştirilen uygulamalar, sanki önceden alınmış bir kararın hiçbir gecikmeye meydan vermeden hemen uygulanmasını istiyordu. 5 senedir cezaevinden cezaevine gezdiriliyor, mahkemeden mahkemeye dolaştırılıyordu. Her şey Nazım'ın tertip dediği düzen içinde yürümüştü. İhbarlar hemen ciddiye alınmış, böyle bir ihbarın cezalandırılması için kanunun boşlukları aranmış, hiçbir şey bulunmayınca yorum yoluyla hüküm vermenin fırsatları değerlendirilmişti. Celili Hanım'ın Ankara'ya gidip Ali Fuat Paşa ile görüşmeleri de istenen sonucu vermemişti. Celili Hanım, oğlunun başına getirilenlerin önlenmesi için eski aşkını bile devreye sokmak istemiş, derin ıstırapların yaraladığı sevdalı yüreğinin kanamasını da dikkate alarak Yahya Kemal Bey'in şefaatini talep etmişti. Yahya Kemal Bey Celili'yi görmek istememiş ancak kendisini hatıralara dalmaktan da alıkoyamamıştı. Her hatıra kendi haline acıyan bir eziyete dönüyordu. Celili'nin aksini hayalinde bir ihtişam gibi seyretti. Hiç kimsenin gücü Şükrü Kaya'yı aşmaya yetmiyordu. Ali Fuat, Cebesoy, Gazi Hazretleri ile olan yakınlığı nedeniyle bir şefaat talebi için teşebbüs etmiş ama Şükrü Kaya küçük tertiplerle bu fırsatı kimseye tanımamıştı. Nazım işin böyle gelişeceğinden şüpheliydi ve ihtimal dediği her şey şimdi gerçek olarak önüne çıkıyordu. Ankara cezaevinden Sultanahmet cezaevine getirilmişti. Gelişinin üzerinde henüz birkaç gün geçmişti. Donanma komutanlığından gelen askeri görevliler Nazım'ı hemen kelepçelemişler ve hiçbir açıklama gereği duymadan bir motora bindirerek ada açıklarında demirli bulunan Erkin gemisine götürmüşlerdi. Yol boyunca sorularının hiçbirisine cevap verilmemiş, hatta sert bir lisanla kısa kesmesi istenmişti. Nazım'ı önce küçük helaya kapattılar. Uzunca bir süre sonra yeni görevliler gelerek Nazım'ı çıkarıp Sintin ambarına koydular. Ambar gündüzleri cehennem gibi sıcak, geceleri ise buz gibiydi. Bir süre geçtikten sonra mutlaka birinin huzuruna çıkarılıp sıygaya çekileceğinden emindi. Geçmişindeki bütün ilişkilerini gözden geçiriyor ama donanma mahkemesinde yargılanmasını gerektirecek hiçbir şey hatırlamıyordu. Belli ki Nazım bir tertibin içindeydi. Nitekim askeri mahkemenin başkanı Amiral Hüsnü Gökdenizer duruşmada yargıç ve savcının takındıkları tavırdan rahatsız olmuş ve birdenbire elini masaya vurarak ikaz ihtiyacını duymuştu. Ortada inandırıcı hiçbir şey yok. Hepsi safsata. Bu çocuklara yazık ediyorsunuz. Öküz altında buzağı arıyorsunuz. Celseyi tatil etmiş ve doğru odasına çekilip böyle adaletsiz bir yargılamanın cereyan ettiği mahkemenin emirle tayin edilmiş yargıcı olmaktan utandığını belirtmiş ve "Ben vicdan sahibi, haysiyetli bir adamım." diyerek istifa etmişti. Erkin, denizaltı ana gemisi olduğu için devamlı hareket halindeydi ve her duruşma veya sorgulama günü gemi demir alarak engine açılıyor, sonra geri dönerek bir başka yerde demirliyordu. Nazım'ın tek ümidi vardı, Gazi Hazretleri. Nazım'ın tek heyecanı vardı, Pirayi'yi görmek. Nazım'ın tek tesellisi vardı, Celili'ye sarılmak. Yahya Kemal Bey de Celile'ye sarılmak istiyordu. Cesareti yoktu. Korku her duygunun üzerine çıkıp isteklerini söndürüyordu. İşin gerçeği, Yahya Kemal Bey yıllar sonra Celile'yi yeniden görmenin mutluluğuyla adeta uçmuştu. Özentili kalbinin bütün çizgileriyle Celile'yi seyretti. Celile İstanbul ufuklarına benziyordu. Simasını göstermeden varlığını duygularında gizleyen sonsuzluk imasıydı. Uzaktan görüşün izleri derinleşmiş ve tenin acıdığı her hücreyi ezerek zihnin vazgeçilmez tahtına oturmuştu. Erenköy'de leylaklı bahçede birlikte sohbet edip içki içtikleri serin Eylül ikindilerini hatırladı. Kelimeleri yavaş yavaş seslendiren bir sabırla, telaffuzla duygularını anlatmaya başladı. Biliyor musun Celile, ruh ufuksuz yaşamaz. Dağların ufkunda mehabet, ovaların ufkunda huzur, denizlerin ufkunda teselli vardır. Yıllarca uzaklarda yaşarken hicranla tahayyül edilen İstanbul hasretiyle yorgundum. Bir saltanat iklimine benzeyen bu şehirde yıldızlara karşı hülya gibi bir engin geceyi cananla geçirmek huzurunu duyuyordum. Yahya Kemal Bey sevinçli bir titreşle sırrını fısıldadı. Bu canan sendin Celile. Celile'nin hayali ruhunda bir gerçeğe dönüşmüştü. Bu hayali hasretle kucakladı. İstinye Körfezi'nde bir akşam garipliği yaşanıyordu. Bu vuslat bunca mihnetin sonunda bir teselli kadar iyiydi. Durgunlaşıp bir ayna kadar parlayan suda canan, binlerce laleli serpili bahçelerden süzülüp resimleşmiş gibiydi. O resmin gözlerindeki pınara dudaklarını değdirdi. Yaşlarla birlikte Yahya Kemal de boşandı. Bağışla beni Celile. Benden hayır gelmez. Biliyorsun gücüm yok. Yahya Kemal Bey'in gücüm yok itirafı işin gerçeği değildi. Tam aksine siyaset erbabı üzerinde tesiri vardı ve herhangi bir ricası kolayca reddedilemezdi. En can alıcı noktada kararları veren Şükrü Kaya'nın bile hayranlık duyduğu şairdi. Bir ricada bulunması belki başkalarının günlerce yalvarmasından daha etkili olabilirdi. Yahya Kemal Bey sadece ürkmüştü. Nazım'ın gerçek bir şair olduğunu ilk keşfedenin kendisi olduğunu biliyordu. Bunu annesine anlattığı gece nasıl bir mutluluk içinde ödüllendirildiğini hatırladı. Kadim şiirin kapılarından yepyeni bir ufka koşuyor dediği delikanlı şimdi can derdine düşmüştü. Söylenenlerin ne kadar boş olduğunu en iyi bilenlerden birinin kendisi olduğuna inanıyordu. Paris'teki gençlik yıllarında sokakları boydan boya aşınlayıp peşine düştüğü sosyalistlerin söyledikleri yanında bu genç delikanlının yazdıkları heyecan veren maniler gibiydi. Bu sözlerle bir insanın hayatını söndürecek kadar gözü dönenlerin hepsini ayıplıyor ama cesaret edip tek bir hareketin içine girmiyor, tek bir söz etmiyordu. İçindeki gerçeği en yalın haliyle söylemişti. Benden bir şey bekleme Celile. Onun da inancına göre bu işi kökten çözecek tek güç vardı. Gazi Hazretleri. Genç teğmen Nazım'a yaklaştı. Sesindeki samimiyet hemen hissediliyordu. İstanbul'a ineceğim. İstediğiniz bir şey var mı Nazım Bey? Nazım derlenip toparlandı. Güvenini kazanmış bir subayın yanında Bahriyeli günleri aklına geldi. Yine böyle bir geminin güvertesinde İstanbul ışıklarının cömertçe düştüğü yakın sahillerde suları seyretmiş, mor denizin derinliğinde Celile'nin suretini görmüştü. Bu sureti bir kuğunun yorgun sulardaki kuşkulu ve teselli arayan hayali gibi kucaklamıştı. Genç teğmen savcı yardımcısıydı. İlk sorgulamayı yapmış ve alınan ifadeler ile dinlenen şahitler sonrasında suç unsuru bulunmadığını savcı binbaşıya sunmuştu. Hukuk malumatımız ve meslek ahlakımız takipsizlik kararı gerektiriyor. Belli ki her şey bir yana bırakılmış, Nazım'ın hakkından gelinmesi için gerekli tedbirler alınmıştı. Geride kalanların hiçbirinden şikayetçi değildi. Yaşanan acıların bir gün mutlaka unutulacağını kendisi inanmıştı. O günün işte bugün olduğunu görüyordu. Hiçbir acının ruhunda ve bedeninde iz bırakamayacağına karar vermiş ve rahatlamıştı. İçinde şükran duygusu vardı. Bana olan iyilikleriniz için sağ olun kumandan. Gerçekten genç teğmen getirildiği gün geminin helasına kapatılan Nazım'ı bulunduğu yerden çıkarmış, güvertede temiz hava almasını sağlamıştı. Aralarında bir dostluk köprüsü vardı. Genç teğmen kendini takdim ederken daha kıdemli bir bahriyeliğe tekmil verir gibi esas duruş ciddiyeti takınmıştı. Ben Hakim Teğmen Haluk. Sonra sır veriyormuş gibi ekledi. Altunizade'den Piray Hanım'ın komşusuyum. Genç teğmen istediği kitaplar varsa alıp getirebileceğini ya da ailesine göndermek istediği haberleri ulaştıracağını söylüyordu. Nazım doğrudan konuya girdi. Gazi Hazretlerine bir arzım var. Postaya verirseniz kaderim değişir diye düşünüyorum. Zarfı uzattı. Ağustos'un en sıcak öğlesindeydiler. Lomboz'da enginlere hasret kalmış bir İstanbul vardı. Gurbetten dönmüş gibiydi ve ufuktaydı. İstanbul sıkıntılıydı ve terliyordu. Nazım artık rahattı. Mektubunun muhatabına mutlaka gönderileceğinden emindi. Hayalinde kızıl saçlı Piraye vardı. Oturdukları köşkün adını bir semte verecek kadar hatırlı bir ailenin kızı olarak gözlerinde büyüleniyordu. Piraye altın köşkün kızıydı. İçinde dizginlenemeyen hisler köpürmüş, kelimeleri dökülmüştü. Birine bunları söylemesi gerektiğini düşündü. Sonra tek kişiye söylenecek şeyler değil diye gerindi. Yeni bir sevda piyesinin repliklerini yazıyormuş gibi sesini yükseltti. Zevcem, ruhu revanım, Hatice Pirayen'de ölümü düşünüyorum, geçen ömrümüzü düşünüyorum. Nazım mısraların gerisini getirmedi. Onları olduğu gibi saklamak, günü geldiğinde Piraye'nin kulaklarına fısıldamak istiyordu. Bunlar kederli, rahat ve hodbin bir aşığın sözleriydi. Emin olduğu duyguları da vardı. Nerede ölürlerse ölsünler, Piraye ile insanların en büyük davasında birbirlerini sevdiklerine inanıyor, bu uğurda dövüşerek yaşadıklarını söylemek istiyordu. Haluk Teğmen, Nazım'ın duygularını kavramıştı ve bunları Hatice Piraye Hanım'a belki tam aktaramayacaktı ama özündeki değeri hissettireceğinden emindi. Şehsuvar bir ailenin terbiyesinden geliyordu. Babasından duyduğu bir mısra hatırladı. Dameni Hürşit gibi düştüm hake. Nazım'la konuşmaktan etkilenmişti. Bu sohbeti güneş ışıklarının toprağa öpüşüne benzetiyordu. Dünya aydınlanmıştı. Mısra tekrarladı. Bir daha tekrarladı. Dameni Hürşit benzetmesini Nazım'a yakıştırmıştı. Sonra Nazım'ın Piraye'ye yazdığı mısralara döndü. Bende yalnız bir fotoğrafın var. Bir başka bahçede. Çok rahat, çok bahtiyar. Yem verip tavuklara gülüyorsun. Sinop milletvekili Cevdet Kerim İnce Dayı önemli bir konuşma yapmak için görevlendirilmişti. 150'liklerin bağışlanması için hazırlanan af kanununu savunacaktı. Kürsüye çıktı, net bir tarifle af talebinde bulundu. 150'likler soyadı altında hain diye bir Türk ferdi bulundurmak istemiyoruz. Parti grubunun yaptığı plana göre Celal Bayar kürsüye çıkacak ve 150'liklerin bağışlanması için milletvekillerini ikna edecekti. Bayar kürsüye çıktı ve söyleyeceklerine her dinleyenin saygı duymasını istediği bir tiyatro havası verdi. Bu affın ifade ettiği bir mana daha var. O da memleketimizde Türk vahdetinin ve rejiminin çelikleşmiş olmasıdır. Şunu cihana göstermek istiyoruz ki affımızın gayesi budur. Nazım bu konuşmayı okuduğunda bir sandalyeye oturmuş ve haykırmıştı. 150'likler bile affediliyor ha? Teğmen Haluk Nazım'ın verdiği mektubu zarfa koymak üzereydi. Mektubu okumuş, çok etkilenmişti. Bir kere daha okumak ihtiyacı duydu. Bir daha okudu ve zarfın içine yerleştirdi. Sonra çıkardı ve bir kopyasını almak için hemen kaleme sarıldı. Nazım'ın dili gerçeğine kadar yalın söylüyor diye hayret içindeydi. Kelimeler sıraya dizilmişler, beyaz kağıdın üzerine koyu bir kader çizgisi gibi yansıyacak sırayı bekliyorlardı. Her söz Gazi Hazretlerine tekmil veren bir Bahriye subayının heyecan ve kararlılığının aksiydi. Türk inkılabına ve senin adına ant içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve inkılapçı senin karşında alnım açıktır. Kemalizmden ve senden adalet istiyorum. Teğmen Haluk mektubu zarfa koydu, kader sırasını bekliyordu. Gazi Hazretleri hükümetin değiştirilmesinin uygun olacağını düşünmüş ve kararını Başvekil İsmet Paşa ile görüşmüştü. Kabineyi kurmak üzere Celal Bayır'ı görevlendireceğini söylüyordu. İsmet Paşa hiç renk vermedi, istifasını sundu. Celal Bayar, başvekil olarak tayin edeceği yeni bakanların isimlerini İsmet Paşa ile görüşmüş, onayını almıştı. Celal Bayar da kurttu. İttihatçı terbiyesinde siyasetin kıvrak seyrini görmüş ve mücadeleye girmeden nasıl bir tavır takınılması gerektiğinin tecrübesini edinmişti. İsmet Paşa ile ters düşmenin hiçbir faydası olmazdı. Gazi Hazretlerinin sağlığı iyi değildi ve takdiri ilahi kapıdaydı. Yeni hükümet ilan edildiğinde İsmet Paşa'nın istifa eden kabinesindeki bütün bakanların yerlerini koruduğu görüldü. Siyasette değişen ne vardı ki Gazi Hazretleri İsmet Paşa'yı böyle bir noktada terbiye etmek istiyordu? Celal Bey bunların hepsini görmezlikten geldi. Sadece bir fikrini İsmet Paşa'yla görüşmek istedi. Paşa'nın tavrında müsait zemin yoktu. Söyleyeceklerini hafızasının sabırlı derinliklerine itti. Bir gün mutlaka bu düşüncesine hayat kazandıracaktı. Ekonomide devletin iktisadi hakimiyeti vardı. Çok şeylerin yapıldığı doğruydu. Ama devletçi ekonominin ruhundaki temel değer hiç dikkate alınmıyordu. Fikrinin olgunlaşmasında genç bir milletvekilinin komisyonda yaptığı konuşmanın payı büyüktü. Adnan Bey Bütçe Komisyonu'nda yeni iktisadi programı değerlendirirken devletçi bir ekonomide işçi sınıfının görmesi gereken itibarın sahiplerine gösterilmediğini eleştirmiş ve sesini biraz daha sert kullanmıştı. Eğer devlet işletmeciliğinin tesellisiyle yetinirsek hiçbir ekonomik başarı kaydetmemiz mümkün olmaz. Sermayeye emniyet, emeğe haysiyet kazandırmalıyız. Toplantı bitince Celal Bey genç milletvekilini yanına çağırmış ve iltifat etmişti. Meseleyi omurgasından yakalamışsınız ama eksik bir taraf gördüm, bunu da dikkate alın. Adnan Bey Celal Bayar'ın temas ettiği konuyu anlamıştı. Söylediği doğruydu. İşçi sınıfının sadece iktisadi yönünü değil siyasi yönünü de değerlendirmesi gerekiyordu. Bayar'ın hüküm cümlesi güzeldi. Çarkları boşa döndürme. İsmet Paşa mevcut 348 milletvekilinin oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Seçimlerin sonucunu evinde bekliyordu. Sonuçlar açıklanmış ve kendilerinden yemin etmek üzere meclisi teşrif etmeleri istenmişti.